Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse yalan şahitlik konusunda bir sohbet yapalım. Bir kimsenin görmediği veya işitmediği bir şeye görmüş veya işitmiş gibi şahitlikte bulunması yalan şahitliktir. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 8. ayetinde "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir kavme karşı olan düşmanlığınız sizi haklarında adil davranmamaya sevk etmesin. Adaletli olun, zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır" buyruluyor. Yine şahit olduğu bir şeyi sonucu etkileyecek şekilde eklemelerde bulunarak veya farklı manaya gelecek şekilde eksiltmeler yaparak nakletmek de bu ayetin yasağı kapsamındadır. Allah Azze ve Celle Hac suresinin 30. ayetinde "Şu halde pisliğin ta kendisi olan putlardan uzak durun ve yalan şahitlikten de kaçının" buyurmuştur. Sahabelerden İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, "Bu ayette yalan şahitlik Allah'a ortak koşmakla denk tutulmuştur" demiştir. Yine Allah Azze ve Celle müminleri vasfederken Furkan suresinin 72. ayetinde "Onlar yalan şahitlik yapmazlar" buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste "Şüphesiz büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan etmek, yalan şahitlikte bulunmak ve yalan söylemektir." Sahabeler diyor ki, bu son cümleyi o kadar fazla tekrar etti ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, "Biz keşke sussa" dedik. Ömer radıyallahu anh, yalan şahitlikte bulunan kimselere 40 sopa vurur. O kimsenin yüzünü kara sürer ve saçını tıraş edip çarşı pazarda dolaştırırdı. İlim ehlinin çoğu da yalan şahitlikte bulunan bir kimsenin şahitliğini bir daha asla kabul edilmeyeceğini söylemişlerdir. Zahitlerden Sehil bin Abdullah et-Tüsteri rahimeullah şöyle diyor. "Gıybetten kurtulmak isteyen nefsine zan kapılarını kapatsın. Şayet zandan kurtulursa tecessüsten, yani insanların kusurlarını araştırmaktan kurtulur. Tecessüsten kurtulunca gıybetten kurtulur. Gıybetten kurtulan da yalandan kurtulur. Yalandan kurtulan ise iftiradan kurtulur." İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, "Kıyametten önce sadece tanıdıklara selam verilecek, ticaret yaygınlaşacak, öyle ki bu işte kadın kocasına yardım edecek, akrabalık bağları koparılacak, yalan şahitlik yayılacak, hakka şahitlik ise gizlenecektir." Bunu İmam Hakim rivayet etmiş ve sahih olduğunu söylemiş. Hafız Zehebi de bunun tasih etmiştir, sahih olduğunu belirtmiştir. Yalan şahitlik hakkındaki bu genel bilgilerden sonra yalan şahitliğin söz konusu olabileceği bazı örneklere geçelim. Şüphesiz bunların en başında iman hususunda yalan şahitlik gelir. Bir insan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resulüne, kadere ve ahiret gününe iman ettiğine dair insanlara şahitlikte bulunduğu halde kalplerinde ve fiillerinde bunu gerçekleştirmezse insanlar bu konuda yalan şahitlikte bulunmuş olurlar. Allah Azze ve Celle kendisine itaat edenleri ve dinine yardım edenleri destekleyeceğini, kendisine tevekkül edenleri koruyacağını, kendisinden korkarak isyanı terk edenleri ummadıkları yerden rızıklandıracağını vaat etmiştir. Ancak Allah'a iman iddiasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin yapılmasını emrettiği veya yasakladığı hususlarda sudan bahaneler ileri sürenler, Allah'ı işlerin akıbetini, işlerin sonuçlarını bilmemekle itham etmiş gibi olurlar. Halbuki iman iddiası mutlaka imtihanı beraberinde getirir. Ankebut suresi 10. ayetinde mealen şöyle buyrulur. İnsanlar arasında Allah'a iman ettik diyen kimseler vardır. Fakat Allah uğrunda eziyet olundukları zaman insanların eziyetini Allah'ın gazabı gibi tutarlar. Rabbinden bir yardım gelirse biz seninle beraberdik derler. Allah sanki herkesin kalbinde olanları daha iyi bilmiyor mu? Buyurulmuştur. Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettiğini iddia ettiği halde Kur'an'ın önceki kitapları neshedip daha önceki şeriatlere ihtiyaç bırakmadığını kabul etmeyenler, Allah'ın kitabındakileri hiç araştırmayanlar, Allah Azze ve Celle'nin kelamını şeytanın kendilerine vahide bulunduğu kimselerin bize yazdırıldı diye iddia ettikleri kitaplarla değişenler yalan şahitlikte bulunmuştur. En'am suresi 93. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'a karşı yalan iftirada bulunandan yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana da vahyolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler ölüm sekeratı içinde melekler ellerini uzatmış, haydi kendinizi kurtarın. Bugün Allah'a karşı doğru olmayanı söylemiş ve onun ayetlerinden büyüklenerek uzaklaşmış olmanız sebebiyle zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Resul'e iman ettiğini iddia ettiği halde kitabın beyanı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı layık görmeyip Allah'ın kitabını hevalarına göre yorumlamak isteyenler, Resul'ün helal olarak bildirdiğini helal saymayan ve haram olarak bildirdiğini haram saymayanlar yalan şahitlikte bulunmuş olurlar. Münafıkun suresinin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Münafıklar sana gelince şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah da senin kendi Resulü olduğunu elbette bilmektedir. Ve şuna da şahitlik etmektedir ki münafıklar muhakkak yalancıdırlar. Ahiret gününe, cennete, cehenneme iman ettiklerini iddia ettikleri halde cenneti talep etmeyen, kendisini cennete götürecek amellere sarılmayan, cehennemden ve cehenneme götürücü amellerden sakınmayanlar da yine yalan şahitlikte bulunurlar. Kadere iman ettiğini iddia ettiği halde içine düştüğü sıkıntılı musibetlerden kurtulmak için Allah'a isyanı tercih edenler, isyanın kendilerini Allah'ın takdirinin dışına çıkarabileceğini zannedenler yalan şahitlikte bulunmuşlardır. Allah Azze ve Celle iman edenleri şöyle vasıflıyor. Bakara 155-157. Ayetlerinde. Sizi herhalde biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz da mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz. Öyleyse buna sabredenleri müjdele. Nitekim bunlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve elbette ona döneceğiz derler. Rablerinden gelen mağfiret ve rahmet işte onların üzerinedir. Hidayete ermiş olanlar da yine onlardır. En'am suresi 63-64. Ayetlerinde de şöyle buyrulur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından bizi kurtarırsan elbette şükredenlerden olacağız diye yalvarıp gizlice dua ettiğinizde sizi bundan kim kurtaracak? Ve yine de ki sizi bundan ve bütün sıkıntılardan kurtaracak olan Allah'tır. Böyle olduğu halde siz yine de şirk koşuyorsunuz. Rabbim Allah'tır dedikleri halde kendi bedenleri üzerinde tam bir hakimiyet iddia edenler, Allah'ın yaratılışını değiştirenler, Allah'ın izin vermediği değişikliklerde bulunanlar, vücutlarında dövme yaptıranlar, güzel görünmek için dişlerini seyrettirenler, kaş aldıranlar, peruk takanlar, sakalı keserek veya kısaltarak, bıyıkları uzatmak suretiyle, tırnakları uzatmak, kadınların erkeklere benzemesi, erkeklerin kadınlara benzemesi, tesettürü yerine getirmemek gibi fiillerde istediklerini yapabileceklerini, serbest olduklarını iddia edenler, İslam'ın bu türden emirlerini de şekilcilik olarak yorumlayıp reddedenler, iman iddialarında tevhid iddialarında ve Rabbim Allah'tır diye iddialarında yalan şahitlikte bulunmuşlardır. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 118-119. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şeytan ise şöyle demişti. Senin kullarından mutlaka belirli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka doğru yoldan saptıracak, boş umutlarla oyalayacağım. Onlara emredeceğim ki hayvanların kulaklarını yarsınlar ve yine emredeceğim ki Allah'ın yarattığını değiştirip bozsunlar. İşte kim Allah'ı bırakıp da bu inatçı şeytanı dost edinirse apaçık bir hüsrana uğramış olur. Ali İmran suresi 18. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah, melekler ve ilim sahipleri adalet ölçülerine dayanarak Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü tevhide şahitliktir. Ayetten anlaşıldığı gibi bu sözü bilgisizce söyleyenler Allah katında geçerli bir şahitlikte bulunmamışlardır. İlah, ibadete layık olan demektir. Tevhide şahitlik ettiği halde ibadet türlerinden herhangi birinde Allah'tan başkasına yönelen yalan şahitlikte bulunmuştur. Şuara suresi 213. ayetinde Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma, aksi halde azap görenlerden olursun buyurulur. İlah kendisinden korkulandır. Tevhide şahitlik ettiği halde başka korkuların gereğini Allah Azze ve Celle'nin korkusunun önüne geçiren kimse yalan şahitlikte bulunmuş olur. Ali İmran suresi 175. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Sizi dostlarıyla korkutan şeytandır. Eğer gerçekten mümin kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İlah sevilendir. Tevhide şahitlik ettiği halde Allah'ın sevgisine aykırı sevgiler besleyenler yalan şahitlik etmişlerdir. Bakara 165. ayetinde mealen şöyle buyrulur. İnsanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçi iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Gaybı yalnız Allah bilir dediği halde cinlerin, velilerin, medyumların, falcıların, ebced hesabı yapanların, yıldızlarla uğraşanların, kalpleri okudukları iddia edilen şeyhlerin de gaybden haber verebileceğine inananlar yalan şahitlikte bulunmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybden haber verdiğini iddia eden birine gidip onu doğrulayan Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiklerini inkar etmiştir buyurmuştur. Dört mezhebin levh-i mahfuzda hak olarak yazılmış olduğunu iddia eden de yalan şahitlikte bulunmuştur. Zira Allah Azze ve Celle gaybına kimseyi muttali kılmaz. Rızık Allah'a aittir dediği halde ona kavuşmak için Allah'tan başkasına kulluk edenler, Allah'a itaati terk edip isyana yönelenler yine tevhid davasında La ilahe illallah sözüyle dile getirdiği şahitlikte yalan söylemiş olurlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 159. ayetinde mealen şöyle buyurur. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edebilecek olanlar lanet ederler. Aynı surenin Bakara suresinin 283. ayetinde ise şahitliği gizlemeyin. Her kim onu gizlerse o mutlaka kalbi günahkar olan bir kimsedir. Allah ne yaptığınızı hakkıyla bilendir buyrulur. Taklit, delilini bilmediği bir ameli işlemek veya delilini bilmediği bir hükmü kabul etmektir. Delilsiz olarak fetva veren sözüyle yalancı şahitlikte bulunurken onun sözünü delilsiz olarak alıp amel eden de yalancı şahitliğe tabi olmuş olur. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 42. ayetinde helak olan apaçık bir delille helak olsun, yaşayan da apaçık bir delille yaşasın buyurmuştur. Kur'an'da birçok yerde taklidi Allah Azze ve Celle kınamış, hiçbir konuda da taklidi övmemiştir. Kasas suresi 50. ayetinde şöyle buyurulur. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar kendi batıl heveslerine uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi batıl hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Allah zalim olan kimselere asla hidayet etmez buyrulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Allah ilmi insanlardan çekip almaz. Lakin ilmin alınması alimlerin alınmasıyla olur. Bir alim kalmayınca insanlar cahil önderler edinirler, onlara sorarlar, onlar da ilimsiz yani delilsiz olarak fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de halkı saptırırlar buyurulmuştur. Nahl suresi 25. ayetinde bunu da kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmek için söylerler. Bilesiniz ki yüklendikleri ne kötü bir şeydir buyurulur. Allah Azze ve Celle burada insanları delilsiz bir şekilde yönlendirenlerin, ilimsiz bir şekilde yönlendirenlerin kendi günahlarını tam anlamıyla yüklendiklerini ama bunlara delilsiz bir şekilde tabi olanların da masum olmadıklarını bildiriyor. Nahl suresi 116. ayetinde dilleriniz yalana alıştığı için bu helaldir, şu haramdır demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremez buyurulur. Diğer bir ayette En'am suresi 119. ayetinde Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir buyurulmuştur. Evet, nefislerinin arzularına uyanların saptırmalarından korunmanın, kurtulmanın yolu delil istemektir. Kendilerine delilin sorulmasından rahatsız olanlar, bu dine ondan olmayan, dinden olmayan unsurlar eklemek isteyen kimseler olabilir. Bu yüzden tasavvufçular şeyhlere ölü gibi teslim olmayı şart koşmuşlar ve çoğu şirke varan birçok bidatlere kapıları aralamışlardır. Alimlerin, peygamberlerin varisleri olacağını bildiren hadisi, hatalı anlayışlarına delil getirmek isteyenler, alimleri masumiyet ve vahye muhatap olma hususunda da peygamber varisleriymiş gibi bir konuma koymuşlardır. Fakat şaşırtıcı olan şu ki, şayet alimler her konuda peygamberlerin varisleri olsalardı, alimlere de sadaka ve zekatın haram olması gerekirdi. Ama masumiyet hususunda varis olduklarını iddia edenler, zekat ve sadakanın peygambere ve ailesine haram olması hususunda varis olmayı hiç istemezler. Hakikat şu ki, peygamberler başka bir şey değil, ilim miras bırakırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, alimler konusunda ölçüyü koymuştur. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen ve alim olanımızın hakkını tanımayan bizden değildir buyurmuştur. Fakat alimin hakkı her konuda masum görülmesi değildir. Dinimiz şüphesiz her konuda dengeli olmayı emretmiştir. Yine alimler konusunda da ümmetin dengeli hareket etmesi emredilmiştir. Tevbe suresi 31. ayetinde onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişler ayetiyle alimleri Rab edinmeyi yasaklamış, onların sözlerini masum birinin sözleri gibi delilsiz olarak kabul etmeyi yasaklamış, ulaşılamayan delili öğrenmek veya ulaştığı delilde Allah'ın fakih kuluna bahşettiği anlama kabiliyetini öğrenmek için alimlere başvurmayı emretmiştir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyurmuştur. Ümmetin ihtilafı rahmettir şeklindeki uydurmayı delil getirerek, mezheplerin ihtilafının rahmet olduğunu söyleyenler de yalan şahitlikte bulunmuşlardır. Zira Allah Azze ve Celle Hud suresi 118-119. Ayetlerinde, eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa işte ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilaftan istisna teşkil eder. Zaten Allah insanları bunun için yaratmıştır. Ve böylece Rabbinin muhakkak cehennemi bütün cin ve insanlarla dolduracağım sözü yerine gelmiş olacaktır. Mezheplerin ihtilafının rahmet olduğunu söyleyenler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dinin zorluk ve sıkıntılarla dolu olup mezhepler sayesinde rahmetin meydana geldiğini iddia etmiş olurlar. Ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah Azze ve Celle'ye karşı bir iftiradır, yalan bir şahitliktir. İcma ve kıyası edille-i şer'iyeden, yani dinde hüküm kaynaklarından olduğu hususunda ehl-i sünnetin ittifak ettiğini söyleyenler yalan şahitliği dile getirmektedirler. Allah rahmet eylesin, Sıddık Hasan Han el-Kannuci Ebcedül Ulum adlı eserinde fıkıh ilminden bahsederken şöyle der. Bil ki dinin esasları üçüncüsü olmayan iki şeydir. Kitap ve sünnet. Kitap, sünnet, icma, kıyas diye dört delil zikredilmesinin ilimden bir nasibi yoktur. Nitekim sünnet imamı Ahmet bin Hanbel bugün ıstılah haline getirdikleri icmaya karşı çıkmıştır. İmam Davud-ı Zahiri kıyasın dinde hüccet oluşunu kabul etmemiştir. İhtilaf mahallinde bu iki imamın sözleri muteberdir. Bu yüzden ehli İslam'dan, eskilerden ve yenilerden zamanımıza gelinceye kadar büyük bir topluluk bu konuda bu iki imama uymuşlar, icma ve kıyası tutunulacak bir esas olarak görmemişlerdir. Özellikle de indirilmiş kitabın ve sahih sünnetin naslarıyla çeliştiğinde. Bu mesele taklitçilerle tabi olanlar arasında çarpışma meselelerindendir. Bu konuda insanların en çok muhalefet edenleri Hanefilerdir. Zira onlar insanların en şiddetli mezhep mutasıplarıdır. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin, biricik öğrencisi Hafız İbn Kayyım'ın ve onların izinden giden hadis ve Kur'an alimlerinin, özellikle de bereketli Yemen imamlarıyla öğrencilerinin eserlerine bakan anlar ki, hak olan, Allah'tan yardım gören görüş, tercih edilmesi gereken yol ve güvenilecek söz bu görüştür. Bunun dışındakiler hayal ve helaktir der Sıddık Hasan Han. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah'ın dini kamildir dedikleri halde bid'atlere, dinde bir takım yeniliklere yönelenler yalan şahitlikte bulunurlar. Allah Resulü ve sahabeleri dinle ilgili her meselede davet alanında olsun, dinin tebliği alanında olsun, hükümleri alanında olsun, adab konusunda olsun, nefis terbiyesi konusunda olsun, dinin kamil olduğuna iman etmişler. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı bu şekilde yerleşmiştir. Din tamamlanmıştır. Her kim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği sırada dinden olmayan bir şeyi ibadet kastıyla, Allah'a yakınlaşma kastıyla ortaya koyarsa şüphesiz bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, buyurduğu gibi reddedilen şeylerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Allah ve Resulünden gelen hükümleri kasten gizlemek yalancı şahitliktir. Allah Resulünün emri olan hususların dile getirilmesinin veya bunlarla amel edilmesinin fitne çıkarmak olduğunu söyleyen yalan şahitlik etmiştir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız o şekilde kılın buyurarak emirde bulunmuştur. Ahmet bin Hanbel, Said bin Haris'ten rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hastalandı ya da namazda yoktu ve Ebu Said el-Hudri bize namaz kıldırdı. O namaza başlarken ve rükuya giderken tekbirleri açıktan söyledi. Ayrıca Semiallahu limen hamideh dediğinde ve başını secdeden kaldırdığında, secdeye gittiğinde iki rekat arasında, iki ile üçüncü arasında kalkarken namazı tamamlayınca kadar bu şekilde tekbirleri açıktan söyledi. Namazı bitirince kendisine denildi ki, insanlar namazın konusunda ihtilafa düştüler. Bunun üzerine yerinden kalktı ve minberin yanına durdu. Sonra şöyle dedi. Ey insanlar, vallahi namazınızın bundan farklı olması ya da olmaması beni ilgilendirmiyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle namaz kılarken gördüm. Bu rivayette görüldüğü gibi namaz kılma şeklinde insanların farklı şeyler düşünmesi sahabelerin sünnetleri terk etmesine sebep olmuyordu. Nebi aleyhisselatü vesselamın vefatından sonra insanlarda farklı bir takım şekiller görülmeye başlanmasına rağmen sahabeler asla Allah Resulü'nden gördükleri, sünnet olduğunu bildikleri fiilleri insanların fitneye düşmesi gibi bahanelerle terk etmemişler ki bu sayede namazın sünnetleri bize kadar ulaşmıştır. Yine kimsenin amel etmediği sahih ve muhkem bir hadisle amel edenlerin şaz amelde bulunduklarını, imamsız olduklarını ve selefe muhalefet ettiklerini iddia edenler yalancı şahitlik etmişlerdir. Allah rahmet eylesin. İmam Şafii, Er-Risale adlı eserinde şöyle der. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, baş parmak için 15, şehadet parmağı için 10, orta parmak için 10, yüzük parmağı için 9 ve küçük parmak için de 6 deve diyete hükmetmişti. İmam Şafii diyor ki, malumdur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el için 50 deve diyet hükmetmiştir. Elinde farklı şekilde güzellik ve faydası bulunan 5 parmağı vardır. Ömer radıyallahu anh de bu 5 parmağı değerlendirerek elin diyetini onların durumuna göre taksim etmiş ve böylece karar vermiştir. Ne zaman ki biz Amr bin Hazım ailesinde bulunan mektubu ve onda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin her parmak için 10 deve diyet gerekir hadisini gördük. Bunun üzerine herkes hadisle hükmetmeye başladı. Bu hadis iki hususa delalet etmektedir. Birincisi haberin kabulüdür. İkincisi de haber sabit olduğu andan itibaren kabul edilmesi gerektiğidir. İsterse onların kabul ettikleri böyle bir haberle imamların geçmiş bir uygulaması olmaz. Bu hadis gösteriyor ki imamlardan birinin geçmiş bir uygulaması olsaydı, sonra da o imam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu uygulamaya muhalif bir haber bulunduğunu öğrenseydi, kendi uygulamasını terk eder ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen habere uyardı. Yine bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin kendi başına sabit olduğunu, bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başkasının uygulamasının şart olmadığını gösteriyor. Evet, Allah İmam Şafii rahmet eylesin, ondan naklimiz burada bitti. Hafız İbni Kayyım, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Söyleyen kimseyi, yani o konuda görüş bildiren kimseyi bilmemeni Allah ve Resulüne karşı hüccet kılma. Bilakis sen gelen nas'a tabi ol. Bu sebeple kimsenin bunu delil getirmemiş olması sebebiyle zayıf sayma. Zira bunu muhakkak biri söylemiştir fakat sana ulaşmamıştır. Evet, Allah İbni Kayyım'a rahmet eylesin. Günümüzde bazı insanlar bunun tam tersi istikamette sözler söylüyor malumunuz. Mesela hadise muhalif bir imam zikredildiği zaman, imamlardan birisinin nas'a muhalefet ettiği zikredildiği zaman nereden biliyorsun? Belki onun dayandığı bir delil vardır derler. Şüphesiz böyle bir durumda o imamın dayandığı delil bize ulaşmadığı sürece o imamın görüşü bizi bağlamaz. Fakat delil bize ulaşmışsa bizi bağlayan şey delil olur. Burada İbni Kayyım avamdan bazı kimselerin bu şekilde ihtimal zikretmesine karşılık tam tersini söylüyor. Sakın görüş bildiren kimseyi, nas hakkında görüş bildiren kimseyi bilmemeni Allah ve Resulüne karşı hüccet kılma diyor. Bilakis gelen nas'a tabi ol. Bu sebeple nas'ı zayıf sayma. Zira muhakkak biri bunu söylemiştir de sana ulaşmamıştır. Yani bu şekilde gündeme getirilen şüpheyi tam tersine çevirerek reddiye veriyor İbni Kayyım. Şeyh Elbani rahmetullahi aleyh de Silsiletü Sahiha'da şöyle der. Fakihlerden hiçbirinin bilmiyor olması hadise zarar vermez ve onunla amel etmeye engel değildir. Zira delile ulaşan bulunmaması o delilin mevcut olmadığı anlamına gelmezdir. Diğer bir yalancı şahitlik örneği, Allah'ı sevdiğini iddia edenin Resul'e tabi olmamasıdır. Bu yüzden ki Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 31. ayetinde şöyle buyurur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. İnsanın kibirlenmesi, büyüklenmesi yalancı şahitliktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibri hakkı inkar etmek olarak açıklamıştır. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Mü'min suresi 56. ayetinde de şöyle buyrulur. Kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında ateşli münakaşa edenlerin göğüslerinde hiçbir surette ulaşamayacakları bir büyüklükten başka bir şey yoktur. Bu itibarla Allah'a sığın. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. İhtimaller ne kadar kuvvetli olursa olsun, kesin bilgiye dayanmadan suizanda bulunmak da yalancı şahitliğe sebep olur. En'am suresi 116. ayetinde onlar sadece zanna tabi olurlar ve onlar sadece yalan söylerler buyrulur. Yine Yunus suresi 36. ayetinde şüphesiz zan haktan hiçbir şey ifade etmez buyrulur. Tesettürü Allah ve Resulünün emrettikleri şekilde yerine getirmeyip, tesettüre riayet ettiklerini söyleyenler de yalancı şahitlikte bulunurlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böylelerini giyinmiş oldukları halde çıplaktırlar diyerek vasıflamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylemediği bir sözü ona nispet etmek de yalancı şahitliktendir. Nebi aleyhissalatü vesselam, kim benim söylemediğim bir sözü bana nispet ederse cehennemde oturacağı yere hazırlasın buyurmuştur. Yine Müslim'in rivayet ettiği diğer bir hadiste, kişinin her işittiğini anlatması yalan olarak yeter buyurulur. Diğer bir yalan şahitlik örneği, bir kimsenin görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur, Bukhari'nin tabir babında rivayet ettiği hadiste. Her kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatırsa, iki arpa tanesini birbirine düğümlemekle yükümlü tutulur. Fakat bunu asla yapamaz. Kişinin kendi nefsini temize çekmesi yalan şahitliktir. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Ben nefsimi temize çıkaramam. Zira nefis Rabbimin acıdıkları dışında daima kötülüğü emredicidir. Yusuf Suresi 53. ayet. Evet, La İlahe illallah diyen bir kimsenin bu sözünün kesin bir delil olmaksızın geçersiz olduğunu söylemek de yalan şahitliktir. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Usame radıyallahu anh'e La İlahe illallah dediği halde öldürdüğü bir kimse sebebiyle kalbini mi yardım buyurmuştur. Usame radıyallahu anh bu kimseyi savaş sırasında ölüm korkusuyla söylediğini zannederek öldürmüştü. Evet, büyük günah işleyen kimseleri temize çekmek, beşeri hükümlerle hükmetmek suretiyle küçük küfür işleyenleri salih Müslüman olarak nitelemek de yalan şahitliktir. Seleften Halid bin Ma'dan rahimeullah şöyle der. Kim bir idareciyi veya herhangi bir kimseyi yalan yere överse, kıyamet günü Allah onu şahitlerin toplanacağı günde herkesin önünde konuşurken kekeler halde haşredecektir. Evet, yanlış yapan bir kardeşi hatasında desteklemek de yalancı şahitliktir. Onu batıla sürüklemektir. Vehb bin Münebbi, Allah rahmet eylesin, diyor ki, sende olmayan bir şey hususunda seni öven kişinin, sende olmayan bir şeyden dolayı seni kötülemeyeceğinden sakın emin olma. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurur. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, düşmanların en şiddetlisi oldukları halde, kalplerindekine Allah'ı da şahit göstererek, dünya hayatı hakkındaki sözleriyle seni hayran bırakırlar. Fakat senden ayrıldıkları zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve hayvan neslini yok etmek için gayret gösterirler. Oysa Allah fesadı sevmez. Bakara suresi 204-205. ayetler. Topluma, halka bakıp da onların helak olmuş kimseler olduklarını söylemek yalan şahitliktir. Zira bu sözde kişinin kendi nefsini temize çekmesi vardır. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, halka bakıp da onların helak olduklarını söyleyen, onların en çok helak olanıdır buyurmuştur. İbn-i Sirin de, Allah rahmet eylesin, diyor ki, insanların en çok hata yapanı, insanların hatalarından en çok konuşanlardır. Özetle, sözlerle amellerin birbirine uymaması da yalancı şahitlik türlerindendir. İbrahim et-Teymi, ne zaman sözlerimle amellerimi karşılaştırsam yalancı çıkmaktan korkmuşumdur der. Tabiinden Hasan el-Basri rahimeullah şöyle diyor. İnsanların söylediklerini bir kenara bırakıp onları amelleriyle değerlendirin. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her bir sözü doğrulayan veya yalanlayan bir amelle onu ölçer. Eğer iyi bir söz duyarsan, onu söyleyen kişi hakkında karar vermede acele etme. Eğer onun sözünü, ameli doğrularsa ne mutlu. Gözde iyi bir haslet görmüştür. Onunla kardeş olup onu sev. Ama ameline ters düşerse, onun hakkında tereddüt edeceğin bir şey kalmamıştır. Veya onun sana kapalı gelecek bir yönü kalmamıştır. Onun seni diğer insanları aldattığı gibi aldatmasından sakın. Elbette senin de sözün ve amelin vardır. Amellerinde doğru olman, sözünde doğru olmandan daha önemlidir. senin dış yüzün ve iç halin vardır. İç halin dış yüzünden daha önemlidir. Senin peşinen elde edeceklerin ve daha sonra elde edeceklerin vardır. Ahirette elde edeceklerin, dünyada elde edeceklerinden senin için daha önemlidir. Allah Azze ve Celle bizleri dünyada ve ahirette sapasağlam söz üzerinde sebatta kılsın. Zira o şöyle buyurmuştur. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalim olanları da saptırır. Allah dilediğini yapar. İbrahim Suresi 27. ayet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubilek.